Ayrım 8. Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 93. Diyarbakır, Güneydoğu'daki güvenlik kuvvetleri PKK'yı bilmiyor. Diyarbakır'da görev yaptığımız dönemlerde bölgeye ilk defa göreve gönderilen güvenlik kuvvetlerinin bölgede yaşayan halkla ilgili olarak burada yaşanan olaylar ve PKK örgütü hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmekteydi. Bu nedenle güvenlik kuvvetlerinin bölgeye gelmeden önce bölge halkının gelenekleri ve değer yargıları, bölgedeki illegal örgütlerin faaliyetleri, eylemleri ve aranan militanları ve bölgenin aşiret yapısı hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri zorunluydu. Bu amaçla Diyarbakır'da bir hafta süreli eğitim programı planlanmıştı. Biz de eğitim programına Ankara'dan gelen görevlilerle birlikte ders vermek için katılıyorduk. Bu eğitim programının kursiyerleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'nın aktif olarak faaliyet gösterdiği illerde terörle mücadele biriminde görev yapan polislerdi. Bir haftalık kursun sonunda kursu tamamlamak için sınav yapılması gerekiyordu. Hatırladığım kadarıyla sınavda herkesin tereddütsüz bileceği türden sorduğumuz, her polisin hemen cevap verebileceğine, daha doğrusu cevap vermesi gerektiğine inandığımız sorulardan bazıları şunlardı. 1. Bölgenizde, ilinizde aranan 3 PKK militanının adını sayınız. 2. Abdullah Öcalan haricinde PKK'nın yöneticilerinden 5 kişinin adını yazınız. Çıkan netice kursiyerlerin %90'ının bu soruların hiçbirini bilmediğiydi. Yani kendi bölgelerinde aranan 3 PKK'lının ismini sayamıyorlardı. PKK'nın içerisinde Abdullah Öcalan haricinde örgütü yöneten adamlardan 5 tanesinin ismini veremiyorlardı. Belki bunlar çok önemli bilgiler değildi ama bir açıdan da çok hayatiydi. Çünkü çalıştığı ve bu kadar ağır olayların yaşandığı bu bölgede mücadele ettiği gücün militanlarının isimlerini bile bilemezken örgütün arka planındaki teorisini, ideolojisini, daha çıkmasının altında yatan sebepleri nasıl anlayacak, kavrayacak ve buna karşı faaliyet yürütebilecekti? Maalesef o bölgelerde çalışan görevliler, hatta bu işlerin fiilen bizzat içinde olanlar hiçbir zaman bu örgütleri tanıyamadılar, anlayamadılar, anlamak istemediler. Bugün bile bu örgütlerin ne için mücadele ettiklerini, amaçlarını, hedeflerini, niçin illegal eylemlere yöneldiklerini anlamak ve sorgulamak istemiyoruz. Bunun yerine onları terörist, anarşist, vatan haini olarak beylik tanımlamalarla geçiştiriyoruz. Küçük A. Yine bir anım var ki bu da çok keskin ve çok kanaat uyandıran bir örnek olaydı. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapıyordum. O zamanlar küçük yaşta kandırılarak PKK'ya katılmış, 13-14 yaşlarında kendiliğinden teslim olarak itirafçı olmuş çocuklar vardı. Çoğu 15'ine gelmemişti. Bu çocuklar kısa bir yargılamanın sonunda yaşları küçük olduğu için mahkemece serbest bırakılıyordu ama kendi köylerine de dönemiyorlardı. Örgütün yoğun olarak bulunduğu Herekol Dağları'nın eteklerindeki Botan bölgesinde bulunan Besta Vadisi'ndeki köylerine gitmeleri çok zordu. Aileleri çocuklarını sevse bile yanlarına alamazlardı, örgüt öldürebilirdi. Bu çocukların gidecek yerleri yoktu. O dönem yayınlanmakta olan TV dizisi Küçük Ağa'dan etkilenerek, Küçük Ağa dediğimiz içlerinden 14 yaşında olan bir tanesi bizim himayemizde kalmıştı. Geceleri polis evinin bir odasında kendisi gibi bir iki kişiyle birlikte kalıyor, etrafı temizleyerek bizim imkanlarımızla geçinmeye çalışıyordu. Sempatik bir çocuktu. Bir gün odamda oturmuş gazetelere bakıyordu. Hiç okula gitmemiş olmasına rağmen kırsalda PKK kampında kaldığı dönemde militanların öğrettiği kadar biraz okuyabiliyor, biraz da fotoğraflara bakarak anlam çıkarıyordu. Örgüt kendisine bir anlamda okur yazarlık öğretmişti. Örgütte kaldığı süre tahminen 6 ayı geçmemişti. Başlangıçta daha iyi bir hayat vaadiyle örgüte katılmış, bir müddet örgütle dağda gezmiş ve daha sonra kaçıp teslim olmuştu. Küçük Ağa odamda gazeteleri okurken, ''Ben bunların yüzünden bu hallere geldim, bunların yüzünden başıma bu kadar bela geldi.'' diye kendi kendine söylenmeye başladı. ''Küçük Ağa ne var, neye kızıyorsun bakayım?'' dedim. Gazeteyi bana gösterdi. Muhtemelen 1 Mayıs olaylarıyla ilgili gazete haberinin arka fonunda Marx, Engels ve Lenin'in olduğu kızıl bayrağın fotoğrafını işaret ederek onlara kızdığını söyledi. ''Kim onlar?'' diye sorunca ''Marx, Engels ve Lenin'' diye cevapladı. ''Benim başıma en çok belayı bunlar açtı.'' dedi. Örgütün Marksist olmasından bahsediyordu. Bunun üzerine dedim ki Küçük ağa şimdi çık şu şubedeki herkese bu fotoğrafları göster ve bunların kim olduğunu sor. Sonra gel bana neticeyi anlat. Küçük ağa şubedeki tüm personeli göstermek üzere gazeteyi alıp çıktı. O zamanlar 20-25 kişilik personeli olan 3 odadan ibaret istihbarat şubesinin tüm odalarını dolaşıp geldi. O anda şubede 7-8 görevli vardı. Söyle bakalım dedim, kimler bildi? Küçük ağa cevaben yalnızca bir kişi bildi dedi. Bir başkası niye sorduğunu merak etmesi üzerine küçük ağa benim sordurduğumu söyleyince amir soruyorsa mutlaka bunlar solcu büyük adamlardır, teröristlerin büyük babalarıdır, hatta liderleridir dediğini, diğerlerinin resimdekileri tanımadığını söyledi. Burası istihbarat şubesiydi, yani terör örgütleri konusunda en iyi bilgiye sahip olması gereken, istihbarat toplayan, bunlarla mücadelenin asıl büyük boyutunu bilmesi ve görmesi gereken kişilerin çalıştığı birimdi. Bu insanlar uzun süredir bu görevde bulunuyorlardı, bu konuda kurs görmüşlerdi. Terör gruplarının her şeyini en iyi bilmesi gereken istihbarat şubesindeki polisler ve görevliler Marx'ı, Lenin'i ve Engels'i tanımıyorlardı. Bu insanlar Marx ve Lenin'in düşüncelerinden etkilenerek dağa çıkmış, dağda gerilla savaşı sürdüren kişilerle mücadele edeceklerdi. Ama karşılarındaki grubun ideolojik altyapısını şekillendiren düşünür ve liderleri tanımıyorlardı. Buna karşın okur yazarlığı olmayan küçücük bir köylü çocuğu, hem de Herakol Dağı'nın eteklerinde kalmış, dünya ve medeniyetle irtibatı olmamış bir bölgede yetişmiş bir çoban, örgüt tarafından verilen 4-5 aylık eğitimin ardından pek çok şeyle birlikte bu insanları da biliyordu. İşte mücadele ederken aramızdaki en önemli farklardan bir tanesi buydu. Bu unutulmaması gereken ve aradaki kalite farkını gösteren çok önemli bir olaydı. Buna benzer olayları hep yaşadım. Bu olaylar aslında mücadele ettiğimiz grup ile kamu görevlilerinin durumunu görmemiz açısından çok önemliydi. Ve asıl dikkat edilmesi gereken konu buydu. PKK'nın yakın geleceği Neşet Çiçek. Zannederim 85 yılı sonu veya 86 yılı başlarıydı. O dönem sıkı yönetim vardı ve her şey sıkı yönetim komutanlığı emir ve koordinesinde yürüyordu. Biz de Diyarbakır Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü olarak 7. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı istihbarat birimleri ile beraber çalışıyorduk ve dayanışma içerisindeydik. Birçok durumda beraber hareket ediyorduk. Yine böyle bir zamanda Kolordu İstihbarat Birimi ile beraber çalışma yaparken önümüzdeki günlerde Genelkurmay'dan bir askeri yetkilinin muhtemelen Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın geleceğini ve denetleme yapılacağını öğrendik. Bu yetkiliye verilmek üzere briefing hazırlamak gerekiyordu. Bizim de bu briefingin bir bölümünde bu bölgedeki bölücü faaliyetlerin PKK'nın yakın geleceğinin nasıl olabileceği ihtimalleri üzerine istihbari bir yorumu kapsayan bir analiz hazırlamamız gerekiyordu. Kolordu İstihbarat Şubesi'nde birimin komutanı bir yarbay, bir yüzbaşı, ben ve yardımcım emniyet amiri Abdurrahman bu konuyla ilgili bir çalışma içerisindeydik. Beraber taslak bir metin hazırladık ve metni makul bir şekle getirdikten sonra Kolordu Kurmay Başkanı'na çıkardık. Kurmay Başkanı metni okudu, bazı yerlerin değiştirilmesi, bazı ekleme ve çıkarmaların yapılması için bize geri verdi ve tekrar aşağı indik, alt katta metni düzeltmeye başladık. Bu arada aklıma örgütten kaçarak o gün bize teslim olmuş Neşet Çiçek geldi. Çiçek öğretmenken 1970'li yılların sonunda örgüte katılmış, tahminimce örgütün içerisinde iyi sayılabilecek bir konumda bulunmuş ama dağ hayatından ve örgüt içerisinde olup bitenlerden, katliamlardan rahatsız olunca teslim olmuş. Şahıs soruşturma yapılmak üzere emniyet 1. şubeye getirilmişti ve o zamanki emniyet sorgu bürosunda bulunuyordu. Arkadaşlar, biz bu kişiye soralım. Örgütten yeni geldi. Konuyu en iyi bilecek olan budur. Bundan aldığımız cevabı kullanalım dedim. Hemen bir kağıdın üzerine şu soruyu yazdım. PKK'nın yakın zamanda geleceği ne olabilir? Şoförümüzü çağırdım. Dedim ki bunu götür sorgudaki büro amirine ver. Yeni teslim olan Neşet Çiçek'e bir odada masa ve sandalye versinler. Bu soruya cevabını yazsın. Bittiği zaman da bize haber etsinler. Biz aldırırız. Yazdığım soru kağıdını şoförle gönderdim. Ben birkaç saat sonra cevabın geleceğini tahmin ediyordum. Şoför gitti, çok kısa bir süre içerisinde 25-30 dakikayı geçmemişti ki geldi. Elinde soruyu yazdığım kağıdı tutuyordu. Çiçek nezarethanenin deliğinden gelen ışıkla duvara koyduğu kağıdın arkasına bizim sorumuza cevaben kısa ve hızlı bir şekilde bir sayfayı bulmayan bir metin yazarak vermişti. Neşet Çiçek'in yazdığını okuduğumuz zaman metnin mükemmel olduğunu gördük. PKK'nın yakın geleceğinin devletin yapacaklarına, dış ve iç dünyadaki gelişmelere bağlı olduğunu ve buna paralel olarak örgütün yapabileceklerini anlatan güzel bir metindi. Bana göre hangi hal ve şartlar olursa PKK'nın yapabileceklerini çok güzel özetleyen mükemmel bir nottu. Bu notu alıp temize çektik ve yukarıya çıktık. Kurmay başkanının önüne koyduk. Dedik ki efendim bizden istediğiniz briefing notumuz. Kurmay başkanı metni okur okumaz ayağa kalktı. Bu metni siz yazamazsınız, ben de yazamam. Sonra parmağı ile yukarıyı göstererek üst kattaki o zamanın sıkı yönetim ve 6. Kolordu komutanı rahmetli Kaya Yazgan Paşa'yı kastederek o da yazamaz. Bunu kimden aldınız? Hangi profesöre öğretim görevlisine yazdırdınız? Bana doğru söyleyin dedi. Önce biz yazdık diye ısrar ettik. İkna olmayacağını anlayınca, efendim maalesef üniversite hocasına değil, yeni teslim olmuş bir PKK mensubuna sorduk. 15 dakika içerisinde verdiği cevap bu dedik. Bunun üzerine kurmay başkanı, arkadaşlar sorun bu, bakın şu ifadelere, bu tahlili bu adam yapıyor ama biz yapamıyoruz. İşte aradaki kalite farkı, sorun da budur. Biz kendimizi ve kendi insanımızı bu hale getirmediğimiz müddetçe bu iş zor dedi. Evet, gerçek buydu. Bu insanlar çok okuyan, çok yazan, olayları doğru değerlendiren kişilerdi. Bizler ise bu işin çok uzağındaydık ve uğraştığımız olayları tam manasıyla bilip kavrayamıyorduk. Sorun buydu. Almanya ziyareti. 1986 yılında ben Diyarbakır İstihbarat Şube Amiri, Kazım Abanoz ise İstihbarat Daire Başkan Yardımcısıydı. Onunla birlikte Federal Almanya'ya gitmiştik. Alman İstihbarat Birimleri BND, Dış İstihbarat, Anayasayı Koruma Teşkilatı, İç İstihbarat ve Alman Güvenlik Birimleri BKA, Alman Federal Kriminal Polisi ile PKK konusunda 3 gün süren ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Almanya'ya gitmeden önce Diyarbakır'da önemli bir bilgi kaynağım Almanya'dan örgüte katılıp oradan BKA kamplarına gelen, kamp eğitimi sonrası örgüt tarafından ülke içerisinde yeni gerilla açılım bölgesi olarak seçtiği Siverek, Çermik, Adıyaman bölgesine gönderilen militanlardan Öcalan'ın kendi köylüsü de olan Şahin Kod adlı Nusret Aslan örgütü terk etmiş olduğunu, kendi imkanlarıyla Almanya'ya geçip Alman polisine teslim olduğunu ve örgüt hakkında bildiği her şeyi Alman polisine aktarmış olduğu bilgisini vermişti. Almanya'da örgüt hakkında devam etmekte olan tahkikat bu kişinin anlatımlarıyla daha da genişlemiş, operasyonlar büyümüş ve birçok kişi yakalanmış ve çok miktarda örgütsel döküman ele geçirilmişti. Bu dökümanlar arasında kampta hain ya da ajan olduğu suçlamasıyla yargılanıp kurşuna dizilen kişilerin infazı sırasında halay çeken militanların görüntülerinin olduğu kasetler, örgütün kullandığı sahte belge ve pasaportlar, örgütsel raporlar vardı. Bu tür kurşuna dizme görüntülerinin sadece filmlerde kaldığını düşünen Almanlara bu dökümanların çok ciddi şok etkisi yarattığını zannediyorum. PKK içerisinde SS benzeri bir örgütlenme olan HPP isimli parti güvenliği ve parti içi istihbaratı görevi gören gizli bir birimin varlığını ilk defa Almanlar tespit etmiş ve örgüt içerisindeki infazları bu grubun yaptığını belirlemişlerdi. Almanlar bütün olarak PKK'yı değil, HPP adlı bu alt birimi yasa dışı kabul ediyorlardı. Bu bilgileri biz ancak yıllar sonra 1993'te teyit ettik. Örgütten ayrılan ya da bizim yakaladığımız eski HPP sorumlularından BKA'daki kampta bu grubun örgüt içerisinde sorgulamalar, işkenceler ve infazlar yaptığını öğrendik. Avrupa'da örgüte katılmış sonra örgütten kopmuş bir kişiden aldığım bilgilere dayanarak örgütün Avrupa'daki ve özellikle Almanya'daki yapısı hakkında epey donanımlıydım. Almanlarla bu faaliyetleri konuştukça yaptıkları işleri ve aldıkları istihbaratları da kısmen anlattılar. Bir ara bana Cemil Bayık'ın Avrupa sorumlusu olarak atandığını ve Fransa'da olduğunu duyduklarını, bu konuda bilgim olup olmadığını sordular. Ben de hiç duymadığımı söyledim. Fakat Türkiye'ye döndükten sonra bu bilginin doğru olduğunu, aslında dinleme takibini aldığım bir militanın dinlediğim bazı konuşmalarını Fransa'daki Cemil Bayık'la yaptığını ama konuştuğu militanın Cemal Bayık olduğunu fark etmediğimizi anladım. Devletin arşivinde Cemil Bayık'ın ses örneği yoktu. Bu yüzden kim olduğunu tespit edememiştik. Daha sonra dinlettiğim eski bir PKK'lı itirafçı sesin Cemil Bayık'a ait olduğunu doğrulamıştı. Çok önemli bir fırsat kaçırmıştık. Fransa'da o tarihte örgütün ikinci adamı olan Bayığı yakalatmak mümkündü. Çünkü kaldığı irtibat noktalarından bazılarını biliyorduk. O tarihte Almanlar buldukları belgelere dayanarak Almanya'daki operasyonlar nedeniyle Fransa'ya kayan örgüt merkezindeki elemanları takip etmek için Fransız iç istihbaratı içerisinde bir grubun PKK'yı takip etmesini sağlamışlardı. Tecrübesizliğim neticesi çok önemli bir fırsat kaçırmıştım. Cemil Bayık uzun süre Avrupa sorumluluğu yapıp tekrar Orta Doğu'ya dönmüştü. 1986 yılında Ali Haydar Kaytan başta olmak üzere PKK'nın Almanya ve Avrupa sorumluları ve birçok yöneticisi yakalanmış, örgütün Almanya ve Avrupa'da gerçekleştirdiği ona yakın olay aydınlatılmış, örgütün çalışma biçimi ve yapısı çözülmüştü. Alman Federal Kriminal Polisi PKK hakkında çok önemli bilgiler ele geçirmişti. Almanların verdiği bilgiye göre bu tahkikatlar kapsamında yalnızca tercüme için 5 milyon mark harcamış, 20 milyon marka PKK'lıları yargılamak için özel mahkeme binası yapmışlardı. Görüşmelerde biz ülkemizde terör ve güvenlik zafiyeti varmış gibi göstermemek için PKK'yı etkin, yaygın eylem yapan bir örgüt olarak görmediğimizi, 3-5 eşkıya grubu olarak nitelendirdiğimizi söylerken orada Almanların PKK'yı bizden daha iyi tanıdıklarını gördüm. Bilgi vermek için söz alan BKA görevlisi, bugün için gerçek durumu tam gözükmese de PKK bu militan yapısı ve imkanları ile Türkiye'de bir gerilla savaşı yürütebilir. Almanya'da ciddi sorunlar yaratabilir, gelecekte çok ciddi alınması gereken bir gruptur diyerek durumu özetlediği konuşmasında aslında PKK'daki militan yapısını, geleceğe yönelik planlarını ve örgütün bugünkü durumunu o gün bize anlatmıştı. Dolaylı olarak aslında bize siz de Alman güvenlik makamları da PKK'yı ciddiye almıyorsunuz ama yanıldığınızı anlayacaksınız imasında bulunmuştu. Almanlar bize çok önemli açıklamalarda bulundular. Çok ustaca bize yol gösterip yapmamız gerekenleri anlattılar. Maalesef her zamanki körlüğümüz ve şuursuzluğumuz asıl rolümüzü oynamamızı engelledi. Almanların anlattıklarına göre örgütün çok önemli kadrolarını yakalamışlar ve ciddi suçlarla yargılıyorlardı. Ondan fazla cinayet vardı ama tanık bulmada çok ciddi sıkıntı çekiyorlardı. Bazı kişiler poliste ifade vermiş ama daha sonra örgütün baskısı ile mahkemede ifade veremeyecekleri anlaşılmıştı. Alman yasalarına göre tanık bu tür durumlarda ifade vermezse onu sorgulayan polis tanık gibi ifade veriyordu. Ama esasen tanığın mahkemede ifade vermesi, soruları cevaplaması gerekiyordu. Ellerinde onların tabiriyle 1,5 tanık vardı. Biri örgütün yönetici kadrosundan önemli biriydi. Sağlam ifade veriyordu. Bu kişiyi koruyorlardı. Diğeri ise örgütün Almanya'da ve kamptaki faaliyet ve eylemlerini bilen, başta ifade veren ama istikrarlı olmayan, bazı zigzaklar çizen, tam güven vermeyen biriydi. Bu kişi Türkiye'deki akrabalarının örgüt baskısı altında olduğunu, onların güvenliği tehlikede olduğu için ifade vermeye korktuğunu söyleyerek, özellikle Urfa'daki kardeşi ve ailesinin Almanya'ya getirilirse konuşacağını ima ediyormuş. Ancak bunun yapılması halinde mahkemede Alman devletinin tanıklar ve yakınlarına menfaat vaat ettiği anlaşılırsa, bu durumda Alman hukukuna göre tanığın tanıklığı kabul edilmiyordu. Alman polisi için böyle bir durumun ciddi sorunlar yaratacağı söyleniyordu. Bu kişinin Türkiye'deki yakınları güvenlik altına alınırsa ve aile Almanya'daki tanığa güvende olduklarını söylerse tanık rahat ifade verebilecekti. Bahsedilen kişi hakkında bilgi sahibiydim, anlatılanlar doğruydu. Dönünce hemen rapor yazdık ve Almanya'daki davada PKK'nın mahkum olmasının çok önemli olduğunu, orada mahkum olmasının tüm dünyada terörist sayılması anlamına geleceğini, bu kişinin rahat ifade verebilmesi için Urfa'daki ailesi ve kardeşinin uygun bir batı iline gizlice nakledilerek güven altına alınması ve kardeşinin işe yerleştirilmesinin sağlanması gerektiğini, aile güvenlik altına alınır ve bazı imkanlar sağlanınca Almanya'daki kişinin tanıklık yapacağını belirttik. Devletin bu yönde talimat vermesini bekledik. 40-50 bin lira masrafla bu iş halledilebilirdi. Aslında böyle bir iş için 40-50 milyon dolar harcamaya bile değerdi. Aylar yıllar geçti, aileyi arayıp soran ya da ilgilenen olmadı. Konuşmaya gelince tüm Avrupa, özellikle Almanlar PKK'yı destekliyor denir. Aslında PKK'yı Almanlar mı yoksa bizimkiler mi dolaylı olarak destekliyor bilemiyorum. O zaman ülkemizde PKK eylemleri daha yeni başlamıştı. Biz PKK'nın büyüyüp güçlenmesinde Almanya'daki durumunun çok önemli olduğunu, Avrupa'da PKK'nın ciddi destek ve güç bulduğunu söyleyerek Almanlardan daha fazla yardımcı olmalarını, daha fazla bilgi vermelerini istiyorduk. Alman makamları ise PKK hakkında bize teorik sahada tafsilatlı bilgi veriyorlardı. Ama pratik operasyonlara yönelik, kişilere yönelik bilgi veremiyorlardı. Tahminime göre Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, sıkı yönetim halinin devamı nedeniyle bilgi vermekten kaçınıyorlardı. Bu arada konu ile ilgili çok ısrarcı konuşunca bir Alman görevli bize şunu anlattı. Bakın, dünyada komünizme karşı en ciddi mücadeleyi Almanlar vermektedir. Çünkü Almanya, Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye bölünmüş durumda. Halkımızın yarısı Doğu blokunda kalmış ve aramızda utanç duvarı denen o meşhur duvar var. Her yıl bu duvar ve tel örgüleri geçmeye çalışan yaklaşık 150 insan ölmektedir. Biz bu insanlarımızın bize gelirken öldüklerini görüyoruz. Bundan dolayı da tüm dünya ile komünizme karşı mücadele ve işbirliği yapıyoruz. Bütün dünya ülkeleri, Amerikalılar, sizler, her ülke kim komünizme karşı mücadele yürütüyorsa kendi topraklarımızı, kendi üstlerimizi açıyoruz ve her konuda destek oluyoruz. Ama tüm bunlara rağmen Almanya'da Komünist Partisi serbest ve Komünist Partisi üye sayısına veya çıkarttıkları yayın organlarına göre diğer demokratik kitle örgütleri ve partiler gibi devletten yardım ve destek alırlar ve faaliyetleri Almanya'da serbesttir. O zaman bunu pek anlamamıştım. Ama daha sonra düşündüğümde onların rejimlerinin ve sistemlerinin ayakta kalmasını bu anlayışa borçlu olduğunu kavramıştım. Doğu Almanya'dan kaçan insanların ölümü göze alarak Batı Almanya'ya gelmelerinin sebebi Batı Almanya'daki bu özgürlük düzeniydi. Bu kadar şiddetle muhalif olduğu komünist sistemin kendi içinde savunulması için özgür bir ortam sağlıyordu. Almanya'yı bu kadar değerli hale getiren de bu özgür ortamdı. O nedenle bu anlayışın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hatırlıyorum, o zaman Alman istihbaratı ile görüşmeye giderken Almanlar görüşmeye gelecek olanlarda bulunması gereken özellikleri gösteren bir liste vermişti. Bu listede herhangi bir Doğu bloku ülkesine gitmemiş olma şartı vardı. Yani Doğu bloku ülkesine giden istihbarat birimleri ile görüşmüyorlardı. Komünizmle mücadelede resmi olarak tüm ülkelerle işbirliğine hazır olan, bu kadar azami derecede hassas olan Almanya, ülke içindeki komünist teşkilatları özgür bırakıyordu. Diğer bütün siyasi hareketler ve düşünceler gibi komünizmi de özgür bırakmışlardı. İşte bu düşünce Almanya'yı özgür kılmıştı ve bu özgür ortam Doğu blokundaki insanların ölümü göze alarak Batı'ya gelmelerini sağlıyordu. Demokrasi anlayışı açısından bence çok önemli bir ölçüt siyasi olaylara ve rejim muhaliflerine olan bu yaklaşımdı. Üstelik Almanya genel olarak dünya veya Avrupa ölçüsünde özgürlüklerin tam anlamıyla sağlandığı örnek ülkelerden de değildi. Güneydoğu olaylarını ve burada yaşayan halkın durumunu anlayabilmek için buradaki sorunlara yönelik çözüm önerileri getirirken bir an için Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Siirt'te doğmuş olduğumuzu düşünelim. Acaba oralarda doğmuş ve o bölgedeki olayları yaşamış olsaydık nasıl etkilenirdik, ne düşünürdük, dağdaki insanlara nasıl bakardık, o bölgedeki polisi, jandarmayı nasıl görürdük? Bu sorulara vicdani bir cevap verdiğimiz gün Güneydoğu sorununa makul çözümler üretebiliriz. Balkanlarda ve Kafkaslarda yaşayan Türkler, soydaşlarımız için istediklerimizi, oralardaki mücadeleleri nasıl desteklediğimizi hatırlayıp, empati kurarak bölge halkının taleplerini ona göre yorumlamalıyız. İki tik kolunun yakalanması. Diyarbakır'daki görevime yeni başlamıştım. 25 Aralık 1984. Ben gelmeden önce şubenin tüm amir kadrosunun değişmiş olmasından dolayı iş hacmi gerilemişti. Gelir gelmez şubede biraz hareket sağlamak ve bir an önce bir şeyler yapmak adına işe koyulduk. Kısıtlı imkanlarımızla neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. PKK'nın Güneydoğu eylemleri Siirt bölgesinde yeni başlamıştı. Diyarbakır bölgesinde de fazlaca bir eylemi yoktu. Fakat her gün mutlaka bir yerde bir grubun olduğuna dair istihbari bilgiler geliyordu. Bunlar tutarlı ve değerlendirilmiş bilgiler değil, daha çok duyumlara dayanan, köylünün kendi arasında konuştuğu, etraftan duyduğu ve içlerinde bizimle irtibatlı kişiler vasıtasıyla dolaylı şekilde bize yansıyan bilgilerdi. Bu arada bir başka önemli husus da adi suçlardan aranan bazı kişilerin dağda kaçak olarak bulunmasıydı. Bu kişiler örgüt vesaire geldiği zaman rahatlıkla kılavuzluk yapabilecek kabiliyetli olan insanlardı. Üstelik kaçak olmaları bu insanların PKK ile buluşmasını kolaylaştırıyordu. Bu kişilerin bir an önce yakalanması gerekiyordu. Diyarbakır bölgesi kırsalında birçok suçtan aranan, biraz da çıkardığı bir takım ufak tefek olaylar nedeniyle etrafında korku salmış, silahlı olaylara karışmış, çok çabuk hareket edebilen Musa Mızrak isimli yarı eşkıya bir kişiden bahsediliyordu. Bir gün elemanlarımız bu kişinin şehir merkezindeki yeri hakkında bilgi almışlardı. Etrafına korku salmış bu kişiyi yakalamak için müdahale biçimine daha fazla dikkat edilmesi gerekiyordu. Bize bilgi veren kaynakla birlikte evinin civarına gittik. Aslında benim şube müdürü olarak sıcak olayların içerisinde pek fazla yer almamam gerekiyordu. Görevim istihbari bilgiyi alıp operasyonel birimlere aktarmaktı. Kitap üstünde böyle yazmasına rağmen pratik hayatta geçerli bir kural değildi. Bir şeyler yapmak adına içeri girmeniz, bilgi veren kişiyle görüşmeniz, olay yerini görmeniz, operasyona katılan ekipleri bilgilendirmeniz, hatta son noktaya kadar göstermeniz gerekiyordu. Aksi halde küçücük basit hatalar sonucunda netice alınamıyordu. Bizim işlerin azlığı ve benim o tarihe kadar hep siyasi şubelerdeki sorgu operasyon bürolarında çalışmış olmam nedeniyle bu tür operasyonlara katılma ihtiyacı duyuyordum. Ayrıca personele de cesaret ve güven vermek gerekiyordu. Onlara bazı konularda liderlik etmek, yeri geldiği zaman şunu yapın bunu yapın derken sizin de onları yaptığınızı bilmeleri gerekiyordu. Musa Mızrak adındaki kişinin şehir merkezinde olduğu haberini aldık. Kısa süre içinde belirtilen adresten ayrılabileceği, yanında büyük çaplı silah, bomba vesaire olabileceği gibi hafif korkutucu bilgiler de edindik. Evin yerini tespit ettik. Operasyon ekibi gelinceye kadar bu kişi adresten ayrılıp başka yere gidebilirdi. Ayrıca bize bilgi veren kaynağı da korumamız gerekiyordu. O gece istihbarat bilgisi getiren personelimizle birlikte 3 kişi bulunuyorduk. Kaynağımız adresi gösterdiğinde ben bizzat öne geçmek suretiyle silahlarımızı çektik, eve girdik ve hiç beklemedikleri bir şekilde evdekileri silahlarıyla birlikte teslim aldık. Musa Mızrak'ın üstünde silah ve patlayıcı maddeler vardı. Şahsı bu şekilde yakalayıp teslim ettik. Bize bilgiyi veren bilgi kaynağı kırsal alanda iyi bilgi sahibi olan biriydi. Verdiği bilgiyi anında değerlendiren, risk alarak operasyona girişen böyle bir ekip, bilgi kaynağının hoşuna gitmiş, ona güven telkin etmişti. Bu şahıs bu şekilde kararlı davranılır, kimliği gizlenir ve cüzi miktarda bir ödül verilirse daha önemli konularda yardımcı olacağını söylemişti. Daha sonra da gerçekten öyle oldu. Çok önemli bilgilerin temininde ve operasyonlarda bize yardımcı oldu. O tarihlerde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde aranan iki önemli TİKKO militanı vardı ve uzun süreden beri kırsalda bulunmaktaydılar. Ayrıca Diyarbakır-Tunceli arasında sürekli gidip geldiklerinden dolayı TİKKO örgütünün o zamanki kırsaldaki militanlarını da bölgemize çekme, ilimize getirme kapasiteleri, yetenekleri vardı. Bu kişileri yakalamamız gerekiyordu. Ancak yakalamak çok da kolay bir iş değildi. Oranın insanı olduklarından bölgeyi, coğrafyayı biliyor, herkesi tanıyor, nereden kimin geleceğini tahmin edebiliyor, devlete ait tüm resmi araçları ve oradaki jandarmanın kabiliyetlerini iyi biliyorlardı. Hiç ummadıkları şekilde yaklaşmak gerekiyordu. Bu iki kişiyi yakalamak için jandarma yüzlerce operasyon yapmış, ihbar alınmış ama yakalamak mümkün olmamıştı. 12 Eylül'den beri aranıyorlardı. Musa Mızrak'ın yakalanması olayında bize yardımcı olan elemanımız bu iki militanı kolaylıkla yakalamak için oldukça riskli bir plan önerdi. Plana göre o köyde güvendiği bir arkadaşının evine gizlice 2 tane polisle girip bekleyecek, gece görüş dürbünüyle gözetleme yapılacak, bu kişiler eve girdiğinde ise telsiz veya benzeri cihaz ile alarm verilecek ve merkezdeki timlerin müdahale etmesiyle operasyon başarıya ulaşacak. Tabii PKK'nın gerilla faaliyetlerinin olduğu kırsal bir alanda bir köy evinde 3 tane polis memurunu saklamanın çok büyük bir riski vardı. Çünkü orada oldukları öğrenilirse canları tehlikeye girebilirdi. Yine de bu olayda riske girmek gerekiyordu. Elemanın önerisini kabul ettim. Biri bizim şubemizden bu elemanla irtibatımızı sağlayan ve mahalli lisanları bilen Nihat isimli yiğit polis memurumuz, diğerleri özel harekat kursu görmüş 2 polisle birlikte toplam 3 polisi ve elemanı gece görüş dürbünleri ve özel olarak yaptığımız alarmlı telsizle birlikte donatarak gece sabaha karşı köye yerleştirdik. İlçe merkezinde zaman zaman özel harekat timlerimiz bulunuyordu. bu timi de ilçede başka bir bahane ile gerektiğinde müdahale etmek üzere hazır tutulmasını sağladık. Onlara bizimle muhabere yapacak, dışarıya ses çıkarmayacak özel bir telsiz kanalı, bir röle sistemi de kurmuştum. İkinci gün bize mesaj geldi. Aradan kişiler eve gelmişti. Bunun üzerine hemen yeni oluşturulmaya başlanan, daha silahları bile yeterli olmayan özel harekat timini kendimiz de başlarına geçmek suretiyle harekete geçirdik. O tarihte Ergen ilçesinde bulunan komando taburunun 200 başlısını da yanımıza alarak süratle şehir merkezinden Dicle'ye gittik. Dicle'de geç saatte belli bir düzen aldıktan sonra hiç araç kullanmaksızın yaya hareket ettik. Çünkü araç çıktığı anda köyden görünüyor ve köylü tedbir alabiliyordu. Ben kravatlı takım elbiseli halimde kırsaldaki operasyona katılıyordum. Yaya olarak yağmurlu ve soğuk bir günde 10 kilometreye yakın bir mesafeyi yürüyerek köye yaklaştık. Köye yaklaşırken oradaki 3 polis memurumuz bizi yönlendirerek hangi eve yaklaşacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi tek tek tarif etti. Ayrıca köyün yakınlarındaki evinden faydalandığımız köylü de bize kılavuzluk etti. Militanların kaldığı 2 evi de sardık. Bu kişiler bizim köyü sardığımızı, timin geldiğini hissettikleri anda evin içinde özel olarak tasarladıkları bölme ve sığınaklara saklanmışlardı. 1-2 saatlik bir aramadan sonra onları saklandıkları yerlerde yakaladık. Silahlarını, bombalarını ve diğer malzemelerini de bulduk. O tarihe kadar yüzlerce defa bu kişileri yakalamak için birçok operasyon yapılmış, jandarma ve komando gitmiş, o dağlarda arama yapmış ve her zaman elleri boş dönmüşlerdi. Bu kadar çok operasyonun yapılmasına rağmen bu şahısların yakalanamaması, bir taraftan şahısları birer efsane ve kahraman haline getirirken, diğer taraftan da köylülerin ve diğer insanların devlete olan güvenini zedeliyordu. Ayrıca bölge halkı bu kişilerden ciddi derecede korkuyordu. Fakat bu olayla görüldü ki biraz riski göze alan bir anlayışla yaklaşıldığında bu insanlar kolaylıkla yakalanabiliyordu. Bu olay bölgeye Tikku hareketinin ve gerillalarının gelmesine uzun süre mani olmuştur. Yakalanan kişilerin daha sonraki ifadelerinde onların Tunceli bölgesine giderek oradaki kırsal alandaki Tikku militanları ile görüştükleri, buradan bir grubun Diyarbakır Elazığ bölgesini örgütlemek için geleceği, onlarla ilgili kendilerinin keşif hareketlerini tamamladıkları gibi kapsamlı bilgiler vermişlerdi. Esasen bu iki kişinin yakalanması çok da önemli bir olay değildi. Ama önemli olan risk alarak personel akıllı bir biçimde örgütlendiğinde olayları büyümeden önlemenin mümkün olduğunun görülmesidir. Risk alınmadığında yüzlerce kez yapılan operasyonlar boşa çıkıyor, örgüt ve mensupları söz konusu bölgelere yerleşerek bünyelerine daha fazla sayıda insanın katılmasını sağlıyor, örgüt gittikçe büyüyor, bir müddet sonra da müdahale daha da zor bir hale geliyordu. Bu tür operasyonlarda belki birkaç kişinin hayatı riske girebilirdi. Ama gelecekte 30 kişinin hayatının riske atılmaması, belki de 30 şehit verilmemesi sağlanabilirdi. Aslında planlı ve akıllı hareket edilmesi halinde alınan riskin boyutu da azalıyordu. Güneydoğu'daki olayların bu kadar uzun süre devam etmesinin altında yatan sebebin de bu riski göze alamayan aşırı sağlamcı anlayışın olduğunu düşünüyorum. 8. ayrımın sonu. Sayfa 109.